Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Mehr 1401, Hicri Kameri 19 Rebül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 16 Ekim 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'daki son olaylar ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, teröristlerin Irak-Kürdistan bölgesinin devam eden silahlı varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. İran, Kafkasya bölgesinde yabancı güçlerin konuşlandırılmasına karşı. Pakistan Savunma Bakanı, Batı'nın İran'daki olaylarla ilgili 200'lüğünün kabul edilemez olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Filistinli grupların ulusal birlik bildirisinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Rusya'nın petrol ihracatı yaptırımlara rağmen %8 arttı. Şimdi haberler.
İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, teröristlerin Irak Kürdistan'ındaki silahlı varlığının devam etmesine ve İran'ın güvenliğine karşı eylemlerine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Kasım El Aracı ile yaptığı görüşmede, İran ve Irak arasındaki ilişkilerin her alanda genişletilmesine, iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, güvenlik alanında da dahil olmak üzere bölgeden silahlı teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve ayrıcalıklı olduğunu, Irak'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak gördüklerini vurgulayan Emir Abdullahyan, Irak-Kürdistan bölgesi topraklarının İran'a yönelik terör eylemleri ve tehditleri için bir yer olmasını asla beklemek istemiyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı, Irak-Kürdistan bölgesi kökenli terörist gruplar ve apartheid ile mücadelede Irak merkezi hükümetinin ve Irak-Kürdistan bölgesinin tüm sorumluluğunu talep etti. Irak Güvenlik Konseyi Sekreteri de bu toplantıda şunları söyledi. Irak Anayasası komşuları tehdit eden kişi ve hareketlerin faaliyetlere izin vermiyor. El Aracı, İran'a karşı herhangi bir güvenlik karşıtı girişimin merkezi hükümetin ve bölgenin eylemleriyle karşılanacağına dair güvence verdi ve Irak, İran'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor dedi.
İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Kafkasya'da yabancı güçlerin varlığını bölge ülkelerinin ortak endişesi olarak sıraladı ve İran'ın bölgede herhangi bir yabancı güç konuşlandırmasına karşı olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un telefonuna cevaben ikili bölgesel ve uluslararası arenada önemli meseleleri görüştü. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin derinliğine değinen Emir Abdullahyan, iki ülke cumhurbaşkanlarının Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen SİKA konferansı zirvesinin oturum aralarında yaptığı son görüşmeyi de önemli olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Kafkasya bölgesinde son gelişmelere değinerek aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'da bulunduğu ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine vurgu yaptı ve bu yaklaşımı İran'ın kalıcı siyaseti olarak değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu söyledi ve bölgede yabancı güçlerin varlığına karşı çıktıklarını, İran'ın bu konudaki tutumunu desteklediklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cuma günü Bartın'da bir maden ocağında yaşanan patlama sonucu can kayıplarından dolayı dost ve kardeş ülke Türkiye halkına ve devletine başsağlığı mesajı yayınladı. Nasır Kenani, başsağlığı mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabır diledi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum ifadesini kullandı.
Tahran Devrim Muhafızları Komutanı son ayaklanmalarda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın emri üzerine silah kullanımını yasaklama emrine atıfta bulunarak, ayaklanmaların başlamasına bu yana Tahran'da 850 gönüllü milis yaralandı, 3'ü şehit oldu dedi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun Tahran Komutanı General Hasan Hasanzade dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Son ayaklanmalarda tüm dünya medyası İran'a karşı uluslararası bir komploda el ele verdi ama bu fitne sistem için büyük bir fırsata dönüştü. Hasanzade, Amerika'ya ve Siyonist rejime karşı her türlü savaşa galip geldik ve bu düşmanları ülkeye karşı askeri harekata girişmeye cesaret ettirmedi ifadesini kullandı. General Hasanzade ayrıca şöyle dedi. İsyancıların destekçileri sadece ölü sayısında artış arıyorlardı. Ancak tahminler yanlış çıktı çünkü isyancılara halkın katılmaması sistemin yumuşak gücünü gösteriyor.
Pakistan Savunma Bakanı Hacı Muhammed Asif, İran'daki son olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Batı medyasını durumu tırmandırmak ve diğer ülkelerin iç iş gelişmelerini körüklemekle suçladı. Pakistan Savunma Bakanı, İran'daki son gelişmeler temelde İran İslam Cumhuriyeti'nin bir iç meselesi olarak kabul ediliyor ve İran hükümetinin kendi işlerini halledebilecek kapasitede olduğuna inanıyoruz dedi. İran'a göre Pakistan Savunma Bakanı, batılı devletlerin ve medyalarının bölge ülkelerine, özellikle İslam toplumlarına yönelik ikiyüzlü bakış açısını eleştirerek, bu ülke yetkilileri bu sorunu İslami ölçüler çerçevesinde çözebilir ve anayasasında da buna odaklanabilir dedi. Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politikası Yüksek Temsilcisi ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki güncel gelişmelere ilişkin şunları söyledi. Mahsa Amini'nin ölümü hepimiz için üzüntü kaynağıdır. Bu bağlamda uzman doktorlarca ayrıntılı ve bilimsel bir adli rapor sunulmuştur. Bu konu bazı batılı yetkililer için sadece bir bahane olsa da devam eden yasal işlemler de var. Ama soru şu. Kanada ve Amerika'da özellikle polis tarafından kadın ve çocukların kasten öldürdüğü yüzlerce vakayla ilgili olarak Batı ne yaptı? Avrupa'da ayaklanmalarla en şiddetli çatışma iyi ve kabul edilebilir bir eylem olamaz. Ancak aynı eylem İran'ın yasal çerçevesinde baskı olarak kabul ediliyor. Bu tam bir ikiyüzlülüktür.
Tahran Evin Cezaevi'nin tutukluların çalışma atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Dün akşam mali ve hırsızlık cezasına çarptırılan birkaç mahkum arasındaki çatışmanın ardından hapishanenin girişimcilikle ilgili çalışma atölyesinde yangın çıktı. Mali hüküm ve hırsızlıktan hüküm giyen tutukluların dikiş atölyesinde çıkan çatışma ve yangının hemen ardından cezaevi yönetmeni çatışmayı kontrol altına almak için harekete geçti ve cezaevinde bulunan itfaiye hemen yangın söndürme operasyonuna başladı ve yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Emniyet güçlerinin de evin cezaevinde bir an önce huzurun sağlanması için cezaevi gardınlarına yardımcı olduğu bildirildi.
İran'ın milli atletizm sporcusu Nazanin Fatıma Eydiyan, Asya şampiyonasında altın madalya kazandı ve tarih yazdı. Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nın devamında İran milli takımının engelli koşucusu Nazanin Fatıma Eydiyan, dün 400 metre engelli yarışmasının son etabında 1 dakika 1 saniye ve 4 salise ile birinci oldu.
İzmir'de jandarma tarafından bir 11 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 475 göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize eden 14 kişi tutuklandı. Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 51 kaçak göçmen kurtarıldı.
Suriye kaynakları Afrin'e bağlı Halep'in etrafına bağlı Kefercene köyü çevresinde silahlı terör grupları arası çatışma çıktığını bildirdi. Suriye'de başta IŞİD olmak üzere En-Nusra gibi terör örgütlerinin yenilgiye uğramasına rağmen bazı terör örgütlerinin faaliyetleri ise yer yer devam ediyor. Bu örgütlerin birçoğunun Türkiye ile Amerika'nın desteğiyle varlığını sürdürdüğü bildiriliyor.
Filistin kaynakları işgal altındaki Kudüs, Nablus ve Cenin'in kuzeyinde bulunan Batı Selfit'te yoğun çatışmalar olduğunu, onlarca Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Filistin Sağlık Bakanlığı Selfit'in batısındaki çatışmalarda 5 Filistinli vatandaşın yaralandığını, ikisinin göğsünden vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu duyurdu. Çatışmalar Siyonist askerlerin Cenin şehitlerinin resimlerini içeren pankartları köyden kaldırmasının ardından başladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Filistinli grupların Cezayir'de imzalanan uzlaşma ve ulusal birlik bildirgesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. İRNA'ya göre İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği yaptığı açıklamada bu girişim Filistin halkı arasındaki ihtilafların sona ermesi ve ulus birliğinin yeniden sağlanması için önemli ve olumlu bir adımdır dedi. Cezayir'e Filistinli gruplar arasındaki diyaloğa ev sahipliği yaptığı ve desteklediği için teşekkür eden İslam İşbirliği Teşkilatı ayrıca Filistinli gruplar arasında ulusal birliğin sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı. Haber kaynakları geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada Filistinli grupların Cezayir'deki birlik toplantısının sonunda Cezayir Ulusal Birlik Bildirgesini imzaladıklarını duyurdu. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bargusi, Cezayir'de diyalog görüşmeleri yürüten Filistinli grupların Cezayir Ulusal Mütabakat Belgesi üzerinde anlaştığını duyurdu. Görüşmelerle ilgili kısa bir basın açıklaması yapan Genel Sekreter Bargusi, Filistinli grupların Cezayir'deki diyaloglarını başarıyla tamamladığını ve Cezayir Ulusal Mütabakat Belgesi üzerinde anlaştığını ifade etti.
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Iraklı siyasi parti ve taraflara gönderdiği mesajda hepsini diyaloğa davet etti. Abdüllatif Reşit, ülkesindeki siyasi partilere hitaben gönderdiği mesajda kısaca şöyle dedi. Belki içinizden tiranlığa karşı siyasi faaliyetlere katılan en yaşlınız benim ama kesinlikle sizlerim aramızdaki tek fark yaşımız ve 10 yıllar boyunca edindiğimiz tecrübe. İçinde hüzün ve pişmanlık dolu bir şekilde bize veda eden arkadaşlara tanık oldum. Zira güvenli ve güçlü bir Irak'ta yaşama istekleri gerçekleşmedi. Abdüllatif Reşit, Irak'ın yeni cumhurbaşkanı seçildikten birkaç saat sonra bir tweet'e de şöyle yazmıştı. Büyük Irak milletinin tüm temsilcilerine ve bana güvenen tüm siyasi gruplara teşekkür ederek ülkenin anayasasını, egemenliğini ve milletin çıkarlarını desteklemek için çok çalışacağıma ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Irakların cumhurbaşkanı olacağıma söz veriyorum.
Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sınır komisyonları toplantısı düzenlemeyi teklif etti. 2020 yılında 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesine rağmen Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri sınır bölgelerinde birçok kez çatıştı. Bakü ve Erivan sınırları belirlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için komisyonlar kurdu ancak sınır çatışmaları devam ediyor. Ermenistan basınına göre Başbakan Nikol Paşinyan bir tweet ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sınır belirleme ve sınır güvenlik komisyonları toplantısı düzenlemeyi teklif etti. Mesajda Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sınır belirleme ve sınır güvenlik komisyonları toplantısının yapılması için belirli bir tarih önerdiği belirtiliyor.
Pakistan, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın nükleer silahlarla ilgili açıklamalarını reddederek Amerika'nın İslamabad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanı'na çağırdı. Biden'ın bir etkinlikte yaptığı konuşmada Pakistan'ı uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak nitelendirmesi Pakistan yönetiminin tepkisini çekti. Pakistan Dışişleri Bakanı'na yapılan açıklamada Amerika'nın İslamabad Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak Biden'ın gerçeklerle uyuşmayan asılsız ifadeleri sebebiyle Pakistan'ın hayal kırıklığının ve endişesinin kendisine iletildiği vurgulandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Karaçi'de yaptığı açıklamada Biden'ın ifadelerinin şaşırtıcı olduğunu belirterek bu konuyu Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştüğünü söyledi.
Amerikan medyası Rus nükleer saldırısından endişe ederken aynı zamanda Amerikan başkanının ve ülkenin diğer üst düzey yetkililerin hayatlarını kurtarmak için özel nükleer operasyon sığınağına dikkat çekti. Washington Examiner web sitesi cumartesi günü Newsweek gazetesinden alıntı yaparak nükleer bir saldırı olması durumunda Amerika Başkanı Joe Biden'in Pensilvanya ile Maryland eyaletleri arasında Blue Ridge yakınlarındaki bir dağın içinde az bilinen bir komplekse taşınacağını yazdı. Habere göre Pensilvanya'daki Blue Ridge yakınında bulunan dağ kompleksi Raven Rock, büyük ve içi boş bir dağdır ve bu dağın içine inşa edilmiş 3 katlı ayrı ayrı binalar ile bağımsız bir kompleks olduğu bildiriliyor.
Rusya askeri eğitim sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Askerlerine karşılık vermesiyle 2 saldırgan öldürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden birinin vatandaşı olan 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya'nın petrolüne uygulanan ambargoya rağmen bu yıl petrol ihracatı %8 artış kaydetti. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya'nın eski enerji bakanı ve bu ülkenin başbakan yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Haftası forumunda yaptığı konuşmada Rusya'nın ihracatının yaklaşık %8 daha fazla olacağını belirtirken, petrol şirketlerimiz diğer pazarlara odaklanarak yeni destek zincirleri oluşturabilecektir dedi. Novak'a göre Rusya yalnızca petrol sevkiyatlarının hedefini Asya ülkelerine doğru değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Afrika ve Latin Amerika'ya da odaklanıyor. Avrupa Birliği'nin Rusya petrolüne yönelik ambargosuna karşı hazırlık yaptıklarını söyleyen Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'nin Rus enerji kaynaklarına uygulayacağı ambargoya hazırlık yaptıklarını ve tüm kaynakları doğuya yönlendirerek ihracat potansiyelini koruyacaklarını belirtti. Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına konuşan Novak, bugün enerji sektörümüz istikrarlı. Evet, kritik altyapı tesislerine sabotaj nedeniyle doğal gazda sorun yaşanıyor. Petrolde Aralık'tan itibaren, petrol ürünlerinde de Şubat 2033'ten itibaren olacak duruma hazırlık yapıyoruz.
İngiltere'de iklim aktivistlerinin eylemleri sürüyor. Son birkaç gündür İngiliz parlamentosunun çevresinde ve Londra'nın bazı noktalarında yollar çevreciler tarafından trafiğe kapatıldı. Bu arada polisin 26 çevreci aktivisti gözaltına aldığı bildiriliyor. Londra polisi cumartesi günü hükümetin iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı ihmal etmesini protesto etmek için ülkenin başkente toplanan eylemcilerden 26 kişiyi gözaltına aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejimin Filistinlilere karşı şiddetinin yoğunlaşma sebepleri etrafında. Siyonist rejim geçen cumartesi gününden itibaren Filistinlilere karşı şiddetini arttırdı. Kudüs ve çevresi geçen cumartesi gününden bu yana Siyonist rejimin El-Şufat kampına yönelik kuşatmasına tanık oluyor. Bu rejim ayrıca Batı Şeria'daki Nablus'u kapalı askeri bölge ilan etti ve bir sonraki duyuruya kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı. Son bir hafta içinde onlarca Filistinli yaralandı veya şehit oldu. İşgalci rejimin Filistinlilere karşı yeni şiddet turunun birkaç sebebi vardır. Birincisi, Siyonist rejimin Filistinlilerin direniş operasyonlarına karşı acziyetidir. Filistinlilerin Batı Şeria ve işgal edilen Kudüs'te işgalcilere karşı direniş operasyonları yoğunlaşmıştır. Batı Şeria ve diğer Filistin bölgelerindeki Siyonistlerin durumunu son derece zor ve kritik hale gelmesine neden olan şey Filistinlilerin işgalcilere karşı silahlı operasyonlara yönelmesidir. Siyonistlere karşı silahlı mücadele, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Filistin topraklarını ve kutsal alanlarını işgalcilerin elinden kurtarmanın tek yolunun silahlı diriliş olduğunu ilan eden bir bildiri yayınlayacak kadar önemlidir. Siyonist rejim işgal ordusu komutanlarından Netanyahu Engelman, İsrail ordusunun batı yakada uzun süreli operasyon için acizdir ve lojistik destek eksiklikleri nedeniyle batı yakada operasyonlar devam edemeyecektir, dedi. Bu şartlar nedeniyle işgalciler şiddeti yayarak bunu durdurmaya çalışıyorlar fakat tarih şiddetin direnişe sebep olmadığını, üstelik direniş operasyonun artmasına sebep olduğunu ispat etmiştir. İkinci sebep, Batı yakada Filistinliler arasında görüş birliğinin şekillenmesidir. İslami Cihat Hareketi ve Hamas, Batı yakada Fetih Hareketi ile görüş birliğine vararak işgalciliğe karşı ortak bir grup oluşturmaları, Siyonistlerin öfkesi ve dehşetine sebep olmuştur.
Üçüncü neden işgal topraklarındaki iç durumdur. Siyonist rejim İsrail son 4 yılda 5. meclis seçimleri eşiğinde ve her zaman Filistin'le mücadeleyi işgal topraklarındaki meclis seçimlerinin propaganda eksenlerinden biri olmuştur. Filistin meclis seçimleri gelecek Kasım ayında düzenlenecek. Halihazırda Yair Lapid, Benjamin Netanyahu gibi muhalifleri tarafından Lübnan Hizbullah hareketine karşı yumuşak davranmakla suçlanıyor. Lapid, Filistinlere geniş saldırı talimatı vermiştir. Lapid, kamuoyu arasında Filistinlere karşı Netanyahu'dan daha sert davrandığı imajını oluşturmaya çalışıyor. Netanyahu da Lapid'i eleştirerek Filistinlere karşı daha fazla şiddet ortamını oluşturuyor. Dördüncü sebep ise işgalci rejimin cinayetleri konusunda dünya toplumunun ilgisizliğinin devam etmesidir. İşgalci rejim Ukrayna krizini Filistinlere karşı şiddeti yoğunlaştırmak için bir fırsat olarak kullanıyor. Bu bağlamda Filistin İslam Cihat Hareketi'ne karşı 3 günlük savaş başlattı ve İslam Cihat komutanları ve üyelerinden bazılarını şehit ederken birçoğunu tutukladı. Şimdi Filistinlere yönelik şiddeti arttırdı çünkü uluslararası toplumun odağının Ukrayna konusunda olduğundan ve pratikte Filistinlere yönelik şiddetin görmezden gelineceğinden emindir. Bunun farkında olan Filistinler direniş operasyonlarını bir kez daha gündeme almış ve bu yüzleşme Filistinlere yönelik şiddetin daha da artmasına neden olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Macron açıklamalarına karşı Aliyev'in itirazı ve çift taraflı açıklamaları konusunda. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Kazakistan toplantısında yaptığı açıklamaları eleştirerek memnuniyetsizliğini dile getirip kabul edilemez olduğunu belirtti. Macron bir süre önce Bakü'yü 2020 yılında 44 günlük savaşı başlatmakla suçlarken Rusya'yı da Ermenistan'a karşı Bakü'yü desteklediğini belirtti. Hiç şüphesiz İlham Aliyev'in Fransa yetkililerinin Bakü ve Moskova'ya karşı açıklamalarını abartması, Rusya'nın daha fazla ilgisini çekmek hedefiyle yapılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu davranışları, Ermenistan'ın Batı hükümetlerine, özellikle Fransa'ya bağımlılığını göstermek içindir ve Erivan yetkililerinin Batı ile bütünleşme eğiliminde olduğunu iddia etme niyetindedir. Halbuki Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya siyasetlerine ilgi duyarken onları izliyor ve bu ülkeye eğilimlidir. Fakat Moskova, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin batı veya doğuya eğilimli olduğunun çok iyi farkındadır. Bu bağlamda bir diğer önemli konu Amerikalı yetkililerin son açıklamaları ve ayrıca Erivan yetkililerinin Rusya'yı sorgulamasıdır. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı yoğun adımları atarak Güney Kafkasya'daki barış sürecini desteklemeye devam etmeye çağırdı. Amerika Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde son zamanlarda Dışişleri Bakanları ile Bakü ve Erivan liderleri arasında yapılan doğrudan görüşmelerde dahil olmak üzere olumlu adımları takdir etti. Blinken'in sözlerinden Bakü ve Erivan liderlerinin direkt görüşmelerini desteklediği ve Karabağ barış sürecinden Rusya'yı silmek hedefinde olduğu anlaşılıyor.
Bu arada Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Sika oturumunda yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doyumsuz işlerinin artmasına şahit olduklarını söylemekle Rusya'nın Karabağ münakaşasındaki siyasetlerini sorgulamaya çalıştı. Moskova makamlarının son haftalarda Bakü ve Ankara makamlarının Güney Kafkasya bölgesi sorunlarıyla ilgili eylemlerini sessiz kaldığı gerçeği görmezden gelinemez. Tabii ki Moskova yetkililerinin sessizliği siyasi çevrelerde şüpheler uyandırdı ama görünüşe göre başta Amerika ve Fransa olmak üzere Batılı hükümetlerin Ermenistan'a destekleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yaranmaya çalışması Moskova'nın Güney Kafkasya konularındaki tutumunu değiştireceği için yeni bir dönem başlatabilir. Bu arada Aliyev, Batılı ülkelere kıyasla Rusya'nın Kafkasya bölgesinde barış veya kargaşanın oluşması için daha önemli ve ciddi bir güce sahip olduğunu farkında. Bu yüzden Aliyev'in yeni tutumu ve açıklamaları onun kişiliğini daha da gün yüzüne çıkarıyor. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken konu bizzat İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Prag'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yaptığı dörtlü görüşmedir. Dörtlü görüşme Avrupa Siyasi Topluluk Kulübü Zirvesi çerçevesinde 6 Ekim'de Prag'da yapılmıştı. Dörtlü görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tanınmasına ilişkin bir bildiri yayınlayarak barış anlaşmasının bu yılın sonuna kadar imzalanmasına karar verdiler. İlham Aliyev'in Prag'da Fransa, Türkiye ve Ermenistan'la dörtlü görüşmeye katılması bizzat kendisinin daha önce Minsk grubunun dağılmasından bahsettiği bir ortamda gerçekleşti. Fakat Aliyev'in bu katılımı onun hala Batı veya Doğu'ya eğilim konusunda çelişkili tutum izlediğini gösteriyor. Bu bağlamda daha da ilginç bir nokta, Prag'daki dörtlü görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tanınmasına ilişkin bir bildiri yayınlanmış olmalarıdır. Böylece Bakü ve Erivan, Moskova'yı görmezden gelerek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Minsk grubu eş başkanlarından Fransa'nın katılımıyla Karabağ sorununa ilişkin bir belge imzalayarak anlaşmaya vardılar. Bu da Prag toplantısında Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'na ilişkin bir belge imzalayan dört ülkenin Rusya'yı görmezden gelmesi anlamına geliyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Mer 1401, Hicri Kameri 19 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 16 Ekim 2022 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Mer 1357 tarihinde İran'ın güneyindeki Kerman kenti Büyük Camisi faciası yaşandı. Kerman halkı bugün Hicri Şemsi 17 Şehrivel 1357'de Tahran'da şehit düşenlerin 40. gününü anma merasimine katılmak için büyük camide bir araya gelmişlerdi. Bu merasimin ardından Despot Şah'a bağlı güvenlik güçleri savunmasız halka saldırıp onlardan birçoğunu şehit ederken birçoklarını da yaraladılar. Bu insanlık faciası Şah'ın işlediği korkunç cinayetlere karşı itiraz dalgasının büyümesine neden oldu ve Kervan Büyük Camii katliamı zalim ve cinayetkar Şah'ın uyguladığı siyasetlerine bir delil ve belge olarak tarihe kayda geçti. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Mehr 1368'de İranlı çağdaş müzisyen Murtaza Hanane vefat etti. Murtaza Hanane müzik konservatuvarına girdikten sonra gerekli eğitimi almak için konservatuvar adına Çekoslovakya'ya gitti. İlk eğitimini bitirdikten sonra müzik okuluna giren Hanane, Tahran Senfonik Orkestrası şefi oldu. Daha sonra müzik eğitimini tamamlamak için İtalya'ya gitti ve İran'a döndükten sonra müzik öğretmenliği yapmayı başladı. Bir süre sonra Hanane, Farabi adlı Radyo Senfoni Orkestrası'nı kurdu ve İran televizyonunun açılmasından sonra denetleme danışman göreviyle sanatçılar için teknik eğitim ders sınıfları oluşturdu. Hicri Şemsi 1350 yılında bir film için en iyi besteci unvanına layık görülen Üstad Hanane, İran'da bir film için müzik besteleyen ilk kişidir. Kayıp Adımlar, Terk Edilmiş Kapılar ve Alelhan'ın Amaçları Murtaza Hanane'nin eserleri arasındadır. Bir yıl önce bugün 16 Ekim 1981'de soykırımcı İsrail rejiminin ünlü canisi Moshe Dayan helak oldu. Dayan, Filistinlilerin katledilmesinde ve Siyonist rejimin kurulmasında ciddi rol oynadı. 1941'de Moshe Dayan, Haganah terör örgütünün bir biriminin komutasını üstlendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Lübnan'a kurşuna hedef alınarak sol gözünü kaybetti ve o zamandan beri göz bağı onun özel işareti olarak kabul edildi. 1948 savaşı sırasında işgalci İsrail taburu Led ve Ramle komutanıydı. 1953 ila 1958 yıllarında ordu harekat komutanı ve kurmay başkanı oldu. Terör rejimi İsrail'in 1956'da Sina çölüne saldırısı onun en önemli askeri zaferlerinden biri olarak kabul edildi. Siyonist rejimin siyasi arenasında ve bu rejimin işlediği suçlarda Filistin ve Lübnan'daki Müslüman halkların saldırı ve katliamlarında büyük rol oynadı. ...71 yıl önce bugün 16 Ekim 1951'de Pakistan'ın ilk başbakanı Liyakat Ali Khan infaz edildi. Liyakat Ali Khan bu ülkenin oluşmasında önemli katkılarda bulundu. Muhammed Ali Cinnah'ın ölümünden sonra Müslüman Birliği Partisi'nin liderliğini devraldı. Liyakat Ali Khan, Rawalpindi'deki Müslüman Birliği Partisi'nde Saad Ekber Zedrani adlı bir Afgan uyruklu Peştun tarafından iki kez vurularak öldürüldü. Liyakat Ali Khan öldüğünde 55 yaşındaydı. O bir antikomünistti. Peştunlar Durand hattını imzalayan ve Peştunların yaşadığı bölgeleri Pakistan'a ilhak edilmesine karşıydı. Pakistan'ın Peştun devletleri meselesi günümüze kadar devam etmiştir ve her geçen gün daha da vahim hale gelmektedir. Taliban bu bölgelerde askeri eğitim aldı.
Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Sansür yasasına milletten ret.
Yeni Asya.
Konuşan Türkiye'den Susan Türkiye'ye.
Cumhuriyet.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan sansür yasası tepkisi. Özgür medyadan korkuyorlar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmet Özçelik 15 Ekim tarihli Aydınlık gazetesinde Kılıçdaroğlu'nun Sır Amerika gezisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisi karar verişinden programına, programındaki sürpriz değişikliklere, kimlerin aracı olduğuna, kimlerle görüştüğüne, otel temaslarına, Boston-Washington karayolculuğuna, ne konuşulduğuna kadar baştan sona hepsi sır. Kılıçdaroğlu ziyaretinin gerekçeleri diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Üniversite ziyaretleri yeni vizyon. Amerika'daki Bay Kemal'lerle buluşma. Kimseyi tatmin etmedi. Türkiye'de seçim satına girildi. Herkes bu esrarengiz ziyareti merak ediyor. Bazı program değişiklikleri. Beraberindeki gazetecilerden bile gizlenmiş. Boston'dan Washington'a gidiş. Kılıçdaroğlu kısa gezide 8 saatini yola ayırmış. Gazeteciler olayı uçakta öğrenmiş. İsmail Saymaz bu durumu şöyle anlatıyor. Havalimanına geçtik, uçak tam kalkmak üzereyken. Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin olduğu ve yolculuğa katılmayacağı haber verildi. Uçağımız Baltimore'a indikten 45 dakika sonra Kılıçdaroğlu'nun New York'taki Türken Vakfı'na ait yurdun önünde çektiği video paylaşıldı. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu videonun çekimine o sabah karar verdi. Tarifeli uçağa binmeyerek karayoluyla 4 saat süren yolculuğun ardından New York'a gitti. Manhattan'da 10 dakikada çekim yapıldı ve 4 saat sonra Washington'a ulaştı. Araba yolculuğunun gerekçesi, Türken Vakfı gökdelenlerin önünde video çekmiş. Harcanan zaman, ilginç. Amerika'daki Türk gazetecilerle de görüştüm. Çok kızgınlardı. Bir Türk gazeteci şunları söyledi. Uzun yıllardır burada görev yapıyorum. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Amerika'ya gelen Türk yetkililer çok önem verir. Bizim kendilerini izlememizi isterler. Bunun için yoğun çaba gösterirler. Ama Kılıçdaroğlu Amerika'ya geliyor, izlememiz istenmiyor. Çok garip bir durumla karşı karşıya kaldık. Buradaki arkadaşların hepsi tepkili. Tabii bu durum bizi çok meraklandırdı. Basına açıklanan program. Center of American Progress'taki toplantı elbette önemli ama Türkiye'de onca sorun var. Bu temaslar için Amerika'ya gelinmez. Bu ziyaretin başka amacı olmalı. Boston'da buluştu Daron Acemoğlu. İlginç bir isim. Abdullah Gül'le çok yakın. Ödül verdiği isimlerden. Hem de 17-25 Aralık günlerinde. Onun için FETÖ 17-25'te başarılı olsaydı ya ekonomi ya da hazine bakanı yapacaklardı yorumları yapılmıştı. Amerika'da otel görüşmeleri önemlidir. Mahrem işler genellikle otellerde yapılır. Gazeteciler için bildik bir durum. Kılıçdaroğlu'nun daha önceki Amerika ziyareti, arkasında FETÖ olan kuruluşlarla yapılan toplantı. Otel buluşmaları çok konuşuldu. Belki de benzer bir sıkıntı yaşanmak istenmedi. Ama dünyanın her yerinde Türkler var. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Yakında kokusu çıkar. Yazımı bitirmiştim. Kulağa delik bir dostum aradı. Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisini konuştuk. Yapılan açıklamaları ciddiye alan yok. Turistik gezi bile değil. Vizyon belirleme iddiası da komik. Türk halkının %90'ı Amerika'ya karşı. Bu ziyaret oy getirmez götürür.
Barış Doster 15 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde milletvekili transferi ve siyasal çürüme başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye Barolar Birliği önceki başkanı Metin Feyzoğlu son yıllardaki politik değişimine koşut olarak Lefkoşa Büyükelçiliğine atanması ve CHP'den kopan Mehmet Ali Çelebi'nin Memleket Partisi'ne uğradıktan sonra AK Parti'ye katılması yoğun olarak tartışılıyor. Bu iki isim politik tercihlerindeki keskin değişimin tepki çekmesi doğaldır. Fakat bu U dönüşleri söz konusu iki isme ve siyasi hayata özgü değildir, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Belirtelim, Türk siyasi tarihi sağdan sola, soldan sağa geçen, parti değiştirmekten adeta başı dönen çok milletvekili tanımıştır. Kubilay Uygun'da belleklerdendir, Adil Aşırım'da. Dahası SHP-CHP çizgisinden AKP'ye geçen Ertuğrul Günay, Zafer Üskül, Haluk Özdalga, Reha Çamuroğlu gibi nice isimler vardır. Gazete arşivleri taranınca AKP'den CHP'ye geçen de görülür, HDP'ye giden de. CHP'den ANAP'a geçen de anımsanır, HDP'ye, İYİ Parti'ye giden de. Koalisyonların kurulduğu, dağıldığı, partilerin zayıfladığı dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi parti değiştiren milletvekilleriyle dolup taşmıştır. Siyasi hayatımızın ilkesiz, sevimsiz olaylarıdır bu milletvekili transferleri. Kabul edelim, bu sorun sanılandan daha derindir. Salt siyaseti ilişkinde değildir. Daha geniş ölçeklidir, yapısıdır. Toplumsal, kültürel, ahlaki boyutları da vardır. Toplumsal yozlaşma, siyasal çürüme, kültürel erozyon kaçınılmaz olarak tekil ölçekte insan yapısını da aydınların kişiliğini de bozmuştur. Kısaca siyasal öncü olarak tanımladığımız toplumun işaret feneri, pusulası olarak bildiğimiz, kendini toplumdan sorumlu sayan insan olarak gördüğümüz aydınlardaki kirlenme, savrulma, kimliksizleşme, kişilik bozulması, politik çürüme ile ideolojik savrulmayla birlikte düşünülmelidir. Bu savrulmaların çürümenin temeli de 1980 darbesine dayanır. O nedenle 68 kuşağının hızlı devrimcileri, 80'lerde Turgut Özal'ın prensleri, gözdeleri olmuşlar. 1990'larda Cem Boyner'in partisinin kurucuları arasında yer almışlardır. Unutmayalım, dönekli temellendirmeye, gerekçelendirmeye, meşrulaştırmaya, haklı göstermeye çalışmak sadece bu duruma ilişkin siyasi bir açıklama gereği duymakla izah edilemez. Bir kişilik sorunudur aynı zamanda. İster para pul, ister mevki makam, ister şan şöhret, ne sözü verilirse verilsin, açıklaması, inandırması zor bir durumdur döneklik. İster siyasal, kurumsal olsun, ister kişisel, geçmiş yenilgilerin, yanılgıların acısını atlatmayanlar, gençlik yıllarındaki mağlubiyetlerle yüzleşip, bunları olgunlukla karşılayıp, geleceğe bakamayanlar, savrulmalarını dünyanın değişmesiyle açıklamaya çalışırlar. Bu yetersiz kalınca da eski partilerini, geçmişteki ideolojilerini sövmeye başlarlar. Acıdır, yüz kızartıcıdır. Vurgulayalım, toplumun aydından, milletin münevverden beklediği dik durmak, bağımsız düşünmek, cesur davranmaktır.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 15 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yolsuzluğun soruşturulması mı yasaklanıyor?" başlıklı yazısına yer veriyor. Bilindiği gibi başta mafya siyaset ilişkiler olmak üzere yolsuzluklar, rüşvet, kamu malının peşkesi ve benzeri hak gasplarına dair muhalefetin meclise verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergeleri iktidar partilerine reddedildi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz, onun hazırlığı içerisindeyiz çıkışı muhalefet tarafından farklı tepkiler verdiler, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bunların başında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bay Kriz rüşveti, yoksulluğu, yolsuzluğu, engellemenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman iktidarının 20 yılı biterken, Bay Kriz bundan 20 yıl önce 3 Y'nin olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz" demişti. 20 yıl sonra aslında başaramadık diyor. Bu sözler vaat değil, bir itiraftır. Neymiş çözermiş? Çözemezsin. Çünkü rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da senin eserin. 20 yılın sonunda böyle bir vaat ayıptır. Tespiti dikkat çekiyor. Aslında Akşener'in madem yolsuzluğu halletmeye niyetliysen o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Yine arazi olacaksınız olmaz çağrısı tepeden talimatla AKP MHP'nin yine yan çizeceğini haber veriyor. Keza Erdoğan şimdi de yolsuzluk ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye vaat ederek bunu da ancak kendilerinin başarabileceklerini iddia ediyor. Güler misin ağlar mısın? Bu sözler 20 yıldır bu konuda ciddi tek bir adım atmadıklarının itirafından başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanı işin çok zor, 20 yıl yolsuzluk ve rüşvet bataklığına saplanmış bir iktidarın bu bataklıktan 8-10 ay gibi kısa bir sürede kurtulması mümkün değildir değerlendirmesinde bulunan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun iflas ettikleri bu bozuk düzeni sanki başkaları üretmiş gibi bir tavrın içine giriyor. 20 yıl sonra çözeceğim diyor. Ne zaman? Bana bir dönem daha verirseniz Allah sana akıl fikir versin ifadeleri yolsuzluk çıkışının perde arkasını aralıyor. Bu arada Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın zahmet etmesin bu zamana kadar bitirseydi 20 yıldır halledemeyenlerin şimdi aklına getirip gündem yapmaları inandırıcı değil çarpıcı uyarısı işin iç yüzünü su yüzüne çıkarırken daha önce iktidardakilerin yolsuzlukla mücadele lafını hiç kullanmadığı belirtilen çünkü onlar için yolsuzluk artık konuşulmaması gereken bir şey. Konuşulursa onların canı yanar da onun için konuşmuyorlar diyen GP Genel Başkanı Davutoğlu'nun dönemin başbakanı siyasi ahlak yasasına Cumhurbaşkanı'nın bu yasa çıkarsa ilçe başkanlığını yapacak kimseyi bulamayız tepkisiyle karşı çıkışını hatırlatması iktidarın samimiyetini ifşa ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da yaşanan son olaylar.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nde yaşanan son gelişmeler ve huzursuzlukların perde arkasını incelediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün bu bağlamda İran'da batılı hükümetlerin hedeflerini ve İran'da iç savaş çıkararak ülkeyi bölme planlarını ele alacağız.
İran'da Şubat 1979'da İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana İslam İnkılabı düşmanlarının stratejik hedeflerinden biri İslami nizamı devirmek ve İran'ı bölerek parçalamak olmuştur. İslam İnkılabı düşmanları İran'a darbe vurmak için her fırsatı kullandılar. Bir halk hükümetini devirmek için bu düzeyde bir düşmanlık ve komplo dünyada eşi benzeri görülmemiştir. Dünyadaki birçok hükümet ve inkılap bu düşmanlık ve komploların onda biriyle yüksek hedeflerinden sapıp hatta devrilirken İran İslam Cumhuriyeti tüm bu düşmanlıklara başarıyla göğüs germiş ve büyük hedeflerine ulaşmak için yoluna devam etmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti her ne kadar düşmanlarının İran'ı yıkma ve bölme planlarını etkisiz hale getirip bir o kadar direnmişse, düşmanları bir o kadar İran'a saldırma çabaları artmıştır. Amerika'nın bazı Avrupa ve Arap ülkeleri ve Siyonist rejimin İran'daki son olaylar ve huzursuzluğu körüklemek için yaptığı yumuşak ve medya savaşı son 43 yılda İran'ı vurma çabalarının devamı niteliğindedir. Güvensizliğin ve bölücülüğün ilk kıvılcımları İran İslam İnkılabı'nın Şubat 1979'daki zaferinden sonraki günlerde ateşlendi.
İran'ın sınır eyaletleri ayrılıkçı ve inkılap karşıtı grupların faaliyet merkezi haline geldi. Aslında halkın İslam İnkılabı daha yeni ayakta durmaya çalışırken ve halk da kendi hükümet tarzlarını belirlemek için referandum ile meşgulken sınır bölgelerinde çeşitli kavimler arasında şiddet ve güvensizlik kıvılcımları ateşlenmeye başladı ve Türkmen Sahra'da Huzistan, Kürdistan ve Azerbaycan bölgeleri halka silah çekenler tarafından halk adına fitne sahnelerine şahit oldu. Bu fitne ve bölücü kıvılcımları daha tam sönmeden Irak'taki akılsız diktatör, insan hakları ve uluslararası toplumların sessizliği sayesinde bölgenin gerici ülkeleri Batı ve Doğu'nun fasit güçlerinin destekleri ve kışkırtmasıyla İran'ı bir hafta içinde ele geçirmek ve inkılap ve sahiplerinin işini bitirmek gibi boş bir hayalle ülkenin Batı ve Güney sınırlarına saldırı başlattı.
Fakat İran halkı Saddam rejimi ve destekçiliğinin ülkeye saldırısına direndiği 8 yıllık savaşın ardından bölgede daha güçlü bir halk olarak kendini gösterdi. İran gençleri 8 yıllık savaş tecrübesi ve kutsal savunma yıllarından daha güçlü bir irade ile çeşitli ekonomik, bilimsel ve askeri alanlarda İran'ın büyümesi ve refahı için büyük adımlar attı. İran İslam Cumhuriyeti bilim, sanayi, hava ve uzay, nükleer ve askeri birçok dalda bölgede ve dünyada birinci derece ülkeler arasında yer almaktadır. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir ülke İran'ı işgal etmeye cesaret edemeyeceği bir caydırıcılık düzeyine ulaşmıştır.
İşte bu yüzden düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti ile savaş alanını değiştirdiler. Bu kez insan haklarını savunmak ve İran'ın barışçıl nükleer programının askeri niteliğine ilişkin asılsız suçlamalar gibi çeşitli başlıklar ve bahaneler altında İran'a kapsamlı ekonomik yaptırımlar uyguladılar. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi konuşmasında bu konuda önemli noktalara dikkat çekerek İran halkı, çocuklarının tüm ülkeyi savunmakla meşgul olduğu destan ve kan dolu yıllar boyunca insan hakları savunucularının bu istikamet yolunda İran halkının nefeslerini kesmek için onlara en ağır insanlık dışı yaptırımları uyguladıklarını ifade etti.
Savaşın bitmesi ve saldırgan düşmanın cezalandırılması ardından bu topraklara ve halkına yönelik ekonomik savaşı ve yaptırımın yeni turu başladı. Böylece bu kahraman halkı dize getirmeye çalıştılar. Fakat yine de bunu başaramadılar. Nitekim son yıllarda kendileri bile ekonomiyi çökertme projelerinin yenilgiye uğradığını itiraf ettiler.
Amerika eski başkanı Trump, 2018 yılında İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ve Almanya ile imzaladığı kapsamlı ortak eylem planı Koyup'ten çekilerek İran'a karşı en yoğun ve azami yaptırımları uygulamaya koydu. Amerika'nın bu eylemi ise İran halkına karşı ekonomik terörizmdir. Bu yaptırımlar hatta İran'a ilaç ihracatını bile kapsıyor. Bu yaptırımlar sonucu İran'da yüzlerce ağır hasta hayatını kaybetti. Düşmanın hedefi ise İran halkının direnişini kırmaktı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle buyurdu. Müstekbir maddiyatçı dünya, yani dünya ekonomisi ve askeri konularını kontrol eden ve hatta birçok durumda birçok ülkenin kültürünü bile elinde tutan bu müstekbir hükümetlerin tüm çabası, nerede direniş görürlerse onu pasifleştirerek dağıtmaktır. Düşmana karşı pasifleşmek en yanlış iş ve en büyük hatadır. Düşmanı düşmanlık açıdan hesaba katmak gerekir. Yani ona karşı onu küçük düşünmemek ve karşısında hazır olmak ve savunmaktır. Fakat düşmandan korkmamak gerekir. Onun etkisinde kalmamak gerekir ve karşısında pasif olmamak gerekir. Düşman toplumları pasifleştirmek istiyor.
İran halkı tüm zor ekonomik baskılar ve geçim sıkıntılarına rağmen bu yaptırımların büyük bir bölümünü etkisizleştirmeyi başardı. Fakat bu da Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin İran ile düşmanlıklarının sonu değildir. Onlar İran toplumunda bölünmüşlük oluşturmak ve halk arasında özellikle genç kuşak ve hükümet arasında çatlak oluşturmaya çalışıyor. Onların hedefi sadece İslam Cumhuriyeti'ni devirmek değil, onların hedefi iç savaşa çıkartmak ve İran'ı parçalamaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda da şöyle buyuruyor. Onlar sadece İslam Cumhuriyeti'ne karşı değiller, İran'a karşıdırlar. Amerika güçlü İran'a karşıdır, bağımsız İran'a karşıdır. Onların tüm tartışmaları, onların tüm kavgaları İslam Cumhuriyeti üzerinde değildir. Tabii ki İslam Cumhuriyeti'ne karşı şiddetle ve derinden düşmanlar, bunda şüphe yok. Fakat İslam Cumhuriyeti olmadan da güçlü bir İran'a karşıdırlar. Bağımsız olan İran'a karşıdırlar. Onlar Pehlevi dönemindeki İran'ı seviyorlar. Onların emirlerine tabi ve sağmal bir inek ki ülkenin şahı bir karar için İngiltere elçisi veya Amerika elçisini çağırsın ve ondan ne yapacağını sorsun. İran halkı bu utanca nasıl dayanır? Onlar bunu istiyorlar, İran'a karşıdırlar.
Tahran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti düşmanları tüm imkan ve fırsatları suistimal ederek ve sosyal ağları kullanarak İran'a karşı kitlesel bir medya ve propaganda savaşı başlattı. Onlar açısından her konuyu hatta genç bir kızın ölümü kargaşa ve huzursuzluk için bir bahane olabilir. Hiç şüphesiz İran'da hükümetin çalışmaları ve ekonomik durumdan memnuniyetsizlikler vardır. Diğer birçok toplumda da hükümete ve topluma karşı bu durum yaşanıyor. Birçok Avrupa ülkesinde enflasyon ve geçim sıkıntısı nedeniyle birçok protesto ve grevler yaşanıyor. Ama hiçbirinde yabancı hükümetler veya ülke dışı eleştirilere şahit olmuyoruz.
Amerika ve Kanada ve diğer bazı Avrupa ülkeleri de anneden daha şefkatli rolü oynayan dadı misali, İran'da huzuru sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin çalışmalarına tepki göstererek müdahaleci ve kışkırtıcı tutumlar sergiliyorlar. Halbuki bu ülkeler insanlara karşı işledikleri dehşet cinayetleri nedeniyle diğer her ülkeden daha ziyade eleştiriyi hak ediyorlar. Son aylarda Kanada'da yerli çocukların keşfedilen toplu mezarları her özgür insanın kalbini derinden acıtıyor. Bu şartlarda Kanada Başbakanı İran'da bir kızın ölüm bahanesiyle İran'ı tehdit ederek yaptırım kararı alıyor.
Halihazırda sosyal sitelerde İran'da kriz oluşturmak için bir ortam haline gelmiştir. Bu siteler görüş alışverişi ve insanlar için iş ve hayatı kolaylaştıracak bir ortam olabilirler. Fakat batılı ülkeler bu sosyal siteleri suistimal ederek yalanlar ve söylentilerle İran'ın genç toplumunu çıkmaza sürüklemek istiyorlar. Şüphesiz İran milleti, özellikle genç ve dinamik nesil, batılı hükümetlerin bu zorlu ve kriz yaratan koşullarını da geride bırakacaktır.
Değerli dinleyiciler, sizlerle birlikte İran'da yaşanan son olaylarını kısaca ele aldığımız sohbetimizde batılı hükümetlerin İran'da kriz oluşturmadan hedeflerini ele aldık.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Mehmet Ertaş isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İslam'ın düşmanları coğrafyamızı dört bir yandan kuşatmışken nasıl olur da toplumda söz sahibi olan bazı kişiler dünyada olup biten olaylara bu kadar yabancı kalabilirler? Nasıl olur da İslam sancağı altında birleşin diyen Resulullah'ı duymazdan gelip mezhep ve etnik çatışmaları tetikleyecek açıklamalar yapabilirler? Bu kimseler nasıl olur da zorbaların büyük İsrail hedefini görmezden gelebilir, tefrika ve tekvir hastalığına yakalanabilirler? Anlamıyorum, anlamakta güçlük çekiyorum. 1969'lardan beri İslam coğrafyasını mezhep ve etnik çatışmalar üzerinden bölmeyi hedefleyen İngiltere, Amerika ve Siyonist odaklar ne yazık ki bu senaryoyu bizim insanlarımıza oynatmaktalar. Peki ama bizim hayır diyebilme özgürlüğümüz yok mu?
Var tabii ki Mehmet Bey, böyle bir özgürlüğümüz var ama nedense kullanmıyoruz bunu.
Yani milletler belki buna karşı çıkıyor ama iş başındaki o yönetimler maalesef...
Onların büyük etkisi var tabii ki bunun gerçekleşmesinde.
Bazı özellikle antidemokratik rejimler maalesef kendi varlıklarını koruyabilmek adına onlara dayanıyorlar.
Evet.
Gerçekten mesela o yüzyılın anlaşması diye o hain bir anlaşma Siyonist rejimle.
Abraham uzlaşma, veya İbrahim evet, anlaşması maalesef.
Mesela Suudi rejimi var, Bahreyn var, Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlar o çatının altına geçiyor. Ama onların hakları tabii ki milletleri buna karşıdır.
Tabii ki, tabii ki.
Maalesef yoğun baskı altında oluyorlar. Bu şekilde
kendi çıkarları için,
evet,
dediğiniz gibi hükümetlerini sürdürmek için böyle
mektubun
bir siyaset
izliyorlar. Mektubun birkaç satırı daha var, isterseniz
evet,
devam edin.
Mehmet Bey şöyle devam ediyor. Bugün Müslümanların en büyük hastalığı mezhep ve etnik çatışmalara kapılıp birbirlerini tekfir etme, ötekileştirme hastalığıdır. Bu hastalık o kadar yaygın hale geldi ki bizler birbirimizi vurmaya devam ederken düşman aradan sıvışıp bize ait diyebileceğimiz hiçbir şey bırakmadı. Mehmet Bey'e söylediklerini, yazdıklarına çok katılıyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Seda Dingin isimli dinleyicimiz şu satırları bizimle paylaşıyor. Evinin kirasını ödeyemediği için sokaklarda kalanların, çöpten beslenenlerin, çocuklarının okul masraflarını ödeyemeyip, intihar edenlerin seslerine kulak vermeyip israf içinde yüzen ve şaşalı hayatlarıyla kibirlenerek yürüyenler diğerlerinin öfkelerini üzerlerine çekmekteler. Kendilerini toplumun kaymak tebaası olarak gören bir kişi fahiş paralar harcayarak evinde beslediği köpeğine aksesuarlar alabiliyorsa, çocuğuna aldığı ayakkabıya bir işçinin bir yıllık kazancı miktarınca para harcıyor, lüks ve şatafattan sarhoş oluyorsa, diğerleriyle arasındaki mesafe gittikçe artacak ve ahlaki sorunlar ortaya çıkacaktır. Zira bu kişiler sadece İsraf etmekle kalmıyor, sahip oldukları imkanlar üzerinden kibre kapılmakta ve zayıfları ezerek endam göstermeye çalışmaktadırlar. Evet, maalesef toplumda bu gibi sorunlar gözüküyor.
Çok yani, yaygın olarak da görüyoruz zaten, yaşıyoruz bunları.
Toplumun yani büyük kentlerde özellikle bir köşesinde insanlar lüks hayat sürdürürken, milyonlar para
evet,
harcarken bir köşesinde de bakıyorsun insanlar can çekişiyor bir ekmek peşinde.
Evet.
Bu gerçekten diğer taraftan da bakıyorsun uluslararası mesela raporlar çıkarılıyor. En çok israfın yapıldığı toplum. Diğer tarafta manşetlerde çıkıyor ucuz ekmek kuyrukları var. Bir de ekmek kırıntılarının oradaki yemeğin en çok israf edilen ülkelerden birisi de bakıyorsun
maalesef
çıkıyor. Maalesef burada bir düzensizlik de var. Sadece hükümet, yönetim diye geçmemek lazım. Üzerinde
İnsanların
düşünmek
da,
lazımdır.
Tabii ki insanlarda katkısı
evet,
var.
Evet, birkaç satır daha var.
Evet, Seda
önemli.
Hanım şöyle,
İsterseniz siz okuyun.
Seda Hanım şöyle devam ediyor. İslam özel mülkiyete karşı değildir. Ancak fertleri zekat, sadaka, hayır ve hasenata teşvik ederek mülkün tek kişide toplanmasını önlemekte ve kişiler arası ilişkileri iyileştirmektedir. Eğer kendilerini Müslüman olarak addeden bir toplumda zenginle fakir arasında büyük uçurumlar varsa, bu İslam'ın değil Bu kişilerin ihtiras ve doyumsuzluğunun bir sonucudur. Seda Hanım'a katılıyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz. Güzel bir sosyal konuya değinmiş Seda Hanım.
Sırada bir telefon mesajı var.
Merhaba, iyi günler. Ben Ahmet Gürsel. Programlarınızı dinliyorum. Çok güzel program yapıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Güncel programlarınızı da izliyorum. Haber programınız çok güzel, çok güçlü. Hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hayırlı günler.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki mektubu izin verirseniz ben başlayayım. Rıza Şener isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şunları belirtiyor. Hayatta doğruluk ve dürüstlük her zaman aranan bir davranış olduğu gibi çocukluk da bunun kazanılması, huy edinmesi ve karakter haline gelecek kadar uygulama ve fiil alanına sokulabilmesi çok önemli. Bir çocuk eğitimi esası ve temel faktörüdür. Çevremizdeki insanların birbirini kandırmada ve yalan söylemede hiç pervasız bir şekilde yarıştıkları zamanımızda dürüstlüğün ne kadar önemli olduğu ortadadır. Çocuklarımıza dürüstlüğün öğretilmesinde ilk ve en önemli adım olanlara karşı daima dürüst olmaktır. Dürüstlüğü lafla, dersle, anlatım ikazlarıyla değil, bil fiil yaparak, yaşayarak çocuklarımıza gösterebilmektedir.
Rıza evet, Bey, birkaç satır daha var.
Evet.
Rıza Bey'in güzel bir mektuptur. Toplumumuzun her kesimi için ve sosyal hayatımızda güven, itimat, yalan söylememek, kandırmamak ne kadar önemlidir, ne kadar çok öğrenilmeye muhtaç ve terbiye usullerinde eğitim, kaidelerinde, kurallarında yer almaya adaydır çocuklarımız. Muhakkak bunları bilmeli ve davranış özelliği huy olarak kazanabilmelidirler. Rıza Bey'e güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ederken mektuplarının devamını bekliyoruz.
Yasemin Eren isimli dinleyicimiz de bizlere şunları göndermiş. Yöneticilerin en önemli vasıflarından biri de adil olmaları, şeffaf olmaları ve yaptıkları işlerin hesabını verebilmeleridir. Adil olmayan, şeffaf idare anlayışını dikkate almayan ve hesap sorulduğunda hesap vermek yerine bana güvenmiyor musunuz şeklinde tepki verip bundan rahatsızlık duyan kişi ya da kişileri iyi idareci olarak kabul edilemezler. Yasemin Hanım'a çok hak veriyorum, çok doğru. Ve tabii, bir önceki mektup, Rıza Bey mektup yazmıştı. Çocukluktan bazı şeyler öğretilmeli insanlara. Bu sorumluluk duygusunu taşıma ve sorumluluk hissetme alışkanlığı da çocukluktan verilmelidir.
Aile çok önemlidir. Evet, evet. İlk sosyal kuruluş ailedir. Tabii evet. Ki. Bu bütün kuruluşların temelini aile terbiyesi oluşturuyor. Oradan çıkıyor her şey. Ve aile yönlendiriyor. Sistem de çok önemli bana göre. Şimdi çok güzel anlatıyor. Bana güvenmiyor musunuz? Tabii soru ki hayır. Orada haklı. Yok hayır.
Aynen.
Yani güvenmiyoruz.
Soruyu soruyla cevaplıyor
yani,
zaten.
Sistem o kadar şeffaf olmalı ki. Vitrin gibi içinde ne varsa dışarıdan göreceksin. O şekilde olacaktır. Yoksa
maalesef
bana
bu
güven
yok.
Yok tabii ki güvenmiyoruz. Evet. Mektubun devamında şunları anlatıyor. Adalet, şeffaflık ve hesap verebilir olmanın ne kadar kıymetli bir ihtiyaç olduğu günümüzde daha iyi anlaşılıyor. Bilhassa siyasetçi ve idarecilerin bu hasletlere sahip olması çok daha önemli. Devlet gücünü elinde bulunduran memurlar millete hesap vermese, adil ve şeffaflıkla hareket etmese o beldede huzur olur mu? Ahlakın sergileneceği yerin sadece cami ve mabet değil, aksine çarşı ve pazar olduğu gerçeği unutulabilir mi? Çarşı ve pazardaki hal ve gidişten hemen herkes şikayetçi olduğuna göre tedaviye bu noktadan başlamak gerekir. Adil, şeffaf ve hesap verebilen bir idare milletimiz için ilk şart.
Aslında Yasemin Hanım'ın söylediği çok doğru bir tespit var. Madem toplumu biz oluşturuyorsak, bireyden başlamak gerekiyor. Herkes şeffaf olsa, ister ailede, ister okulda, ister çalışma yerinde, yavaş yavaş tabandan böyle bir alışkanlık ve böyle bir özellik oluşur ve giderek bu tüm toplumda yayılır ve tüm makamlara kadar iletilir yani bu.
Aile çok önemli. Sistem de önemlidir.
Herkesi tabii sistemi de insanlar oluşturuyor.
Tamamlamaktadır. Bazen bir yanlış birisi çıkıyor yukarı. Bütün güç onun elinde. Öyle bir sistem kuruyor ki bakıyorsun hiçbir şey anlamıyorsun. İçinde her şey karıştırılabilir.
Dolambaçlı.
Anlayamazsın. Şeffaflık diye bir şey kalmaz. Yeter ki onun başında oturan şahıs, diyelim ki bir kayırmacılık olsun, ne bileyim gizli bir şeyler olsun, onu yapacak. Hiç kimse de bunu anlayamayacaktır. Ve fesat bir noktadan başlayacak, her tarafa yayılacaktır.
Aynen, evet.
Onun için bu şeffaflık meselesi çok önemlidir. Ve Yasemin Hanım'a bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsuday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Leyla Akın, Fatma Güngör ve Ahmet Aksu dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, teröristlerin Irak Kürdistanı'nda devam eden silahlı varlığına müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Kafkasya bölgesinde yabancı güçlerin konuşlanmasına karşı olduklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Cuma günü Bartın'da bir maden ocağında yaşanan patlama sonucu can kayıplarından dolayı dost ve kardeş ülke Türkiye halkına ve devletine başsağlığı mesajı yayınladı. Tahran Devrim Muhafızları Komutanı, Tahran'daki ayaklanmalarda 850 gönüllü milisin yaralandığını, üçünün de şehit olduğunu duyurdu. Pakistan Savunma Bakanı, Batı'nın İran'daki olaylarla ilgili ikiyüzlülüğünün kabul edilemez olduğunu belirtti. Tahran'daki evin cezaevinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İranlı kız Asya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İzmir'de 475 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatöre tutuklama kararı verildi ve Suen Halep Banyosu'nda silahlı terör grupları arasında çatışma yaşandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum.